Bundan sonraki fıkralarda da Türkiye'den gelen ve oraya giden yolcularla ticaret mallarının bu kesimi hiçbir resim, harç ya da pasaport kontrolü işlemine bağlı olmadan serbest transit suretiyle geçmesini istiyorduk. Yine Edirne'den Türkiye'nin diğer yerlerine veya o yerlerden Edirne'ye giden yolcularla malların Karaağaç'ta esas hattan yan hatta geçmek için gereken durma sırasında hiçbir resim ya da harç vermeyeceğini, teftiş ve kontrole bağlı tutmayacağını, yan hattın Edirne şehrinin eşya, mal ve yolcu taşımasını sağlamak için geçtiği yer uzunluğunca Türkiye tarafından işlettirilebileceği ve bu hat vasıtasıyla Edirne'den gelen yolcu ve ticaret eşyasının Karaağaç'ta geciktirilmeden gidecekleri yere yollanacakları açıklanmaktaydı. Mösyö Venizelos, bu maddenin 4-5 fıkrasının içinde birinci dışındakileri iyi niyetimi göstermek için kabul ediyorum. Bu fıkraların kabulü, Türkiye'ce düşünülen bütün sakıncaları kaldırır. Birinci fıkrayı istememin sebebi ise müşterek bir idarenin daima anlaşmazlığa sebebiyet verdiğini bildiğim içindir. İsmet Paşa, konferans bilir ki Edirne'yi ana vatana bağlayan demir yolunun o kısmını terk etmekte biz büyük fedakarlık yaptık. İdaremizde yabancı hat kalıyor. O hattın müşterekken idaresini istiyoruz. Nasıl ki şimdi uluslararası idare altındadır. Sir Rumbold, Yunan delegesinin kabul ettiği diğer maddeler maksadını temin etmez mi? Mösyö Venizelos, ben yalnız müşterek idare istemiyorum. Sir Rumbold, Milletler Cemiyeti'nden bir demiryolu yöneticisi isteyelim. Venizelos bu şartı kabul etti. İsmet Paşa, böyle bir kontrolün vazife ve yetkilerini anlamak için uzmanlarımla görüşmeliyim, dedi. Sir Rumbold, o halde bunun için özel bir komite kuralım ve bu toplantı da sona erdi. Bir hafta görüşmeden sonra konferans miktar itibariyle çok çalışmış, epeyce iş çıkarmış bir manzara gösteriyordu. Komitelerde görüşmelerin süratle yürüdüğü görülüyordu. Hatta bu gidişle 15 gün içinde bütün anlaşma projelerini baştan aşağı incelemiş olacağını söyleyenler vardı. Bir taraftan da uzmanlar yazılmış şekillerini tespit ediyorlardı. Demek özellikle Fransızları ilgilendiren şirketler Osmanlı borçları gibi işleri üzerinde bir anlaşmaya varabilirlerse artık barış engellerinin büyük bir kısmı ortadan kalkmış olacaktı. Fakat Fransızlar ne yapıyorlardı? Gerçi Pilli ve Fransız heyetinden diğerleri durmaksızın delegelerimizle görüşmekteydiler. Fakat bu özel görüşmelerde bir ileri adım atabildiği şüpheliydi. Bunun için olacak ki tehdit manevraları sonuçsuz kalarak pazarlık yolları kapanınca ve Lozan görüşmelerinin resmi ve özel gidişini bütün bir hafta dikkatle takip ettikten sonra Fransız hükümeti sonunda şirketlerin temsilcilerine doğrudan doğruya Türkiye hükümetiyle görüşmek üzere gidip Ankara'ya başvurmaları yolunu gösterdi. Son günlerde bu meseleyle ilgili olarak sorulan sorulara anlaşmak iki tarafın da çıkarınadır gibi uzlaştırıcı bir cevap vermeye başlamışlardı. O halde bir taraftan Lozan'da konferans devam edecek, diğer taraftan şirketlerin temsilcileri Ankara'da görüşme yapacaklardı. Herhalde bu şirketler hükümetlerle aralarındaki anlaşmazlığı konferansın gidişine bakarak ve konferansın varlığından ve kendi düşüncelerine göre manevi baskı havasından yararlanmaya çalışarak çabuk halletmeye çalışacaklardı. Şirket temsilcilerinin Türkiye hükümetiyle doğrudan doğruya temasa geçmek üzere Ankara hareketleri sırasında ve birinci hafta sonundaydı ki İktisadi Komitenin bir toplantısında meşhur 94. madde ayrıcalıklar faslı görüşme masasının üzerine getirildi. Geçen konferansta İsmet Paşa bu maddeyi hiçbir zaman müttefiklerin istedikleri şekilde görüşmeyeceğini açıkça söylemişti. İkinci Lozan Konferansı'nın açıldığı ve Chester meselesinin ortaya çıktığı günden beri Fransızların Samsun-Sivas hattı meselesini hep bu 94. maddeyle görüşmek isteyeceklerini söylemekteydi. Gerçi Samsun-Sivas meselesinde, hatta bütün ihtilaflı, ayrıcalıklı meselelerinde Fransızların Samsun-Sivas hattı meselesini hep bu 94. maddeyle görüşmek isteyeceklerini söylemekteydi. Gerçi Samsun-Sivas meselesinde, hatta bütün ihtilaflı ayrıcalık meselelerinde Fransızların tek dayandıkları nokta hep kendilerinin yarattığı 94. maddeydi. Bu 94. madde bir Fransız gazetecisinin deyimiyle antlaşmanın yarısı demekti. Bu maddede deniyordu ki antlaşma gereğince Türkiye hakimiyeti altında kalacak topraklar üzerinde 29 Ekim 1914 tarihinden önce Osmanlı hükümeti veya herhangi bir idare meclisinin verdiği ayrıcalıklardan faydalanan müttefik devletler tebaaları, ayrıcalıkları içeren mukavelenin ve 29 Ekim 1914 tarihinden önce bunlar hakkında karşılıklı yapılan antlaşmaların temin ettiği bütün haklardan ve taahhütlerden tamamen yararlanacaklardır. Türkiye ile müttefikler arasında 29 Ekim 1914'ten önce imzalanan ve her nevi ayrıcalık, sözleşme veya bunlara ait antlaşmalar ve kararlar eğer icra mevkine konmaya başlamış yahut bunlardan dolayı Osmanlı hükümeti ile müttefik devletlerden biri arasında bir antlaşma imzalanmışsa, Türkiye bunların kesinlikle onaylanmasına ait işlemleri yerine getirmemiş olsa dahi yine geçerli olacaklardır. Her ayrıcalığın müddeti ve herhangi bir ayrıcalık sözleşmesinde yazılı süre 29 Ekim 1914 tarihinden bu antlaşmanın yürürlüğe konduğu tarihe kadar geçen zaman miktarınca uzatılacaktır. Yalnız bir kısmı bu kadar uzun olan maddenin şu haliyle bile memleketi nasıl bir iktisadi felakete götürmek istediği açıktı. maddenin kesinlikle reddedileceğini anlayınca sırası ve numarası geldiği zaman kendilerinden mesele ilgililerle Ankara hükümeti arasında doğrudan doğruya halledileceğinden o görüşmeler neticesine kadar askıya alınmıştır dediler. Tabii böylece görüşmelerin ortasında önemli bir anlaşmazlığın çıkmasını önlemek istediler. İsmet Paşa buna razı oldu ve Montanya'nın "fakat bu mesele üzerinde tekrar gelebiliriz" şartına da "konu tekrar açılırsa ben de karşıt görüşlerimi söylemek hakkını saklı tutarım" cevabını vermekte gecikmedi. Ayrıcalıklar meselesi antlaşmanın ortasında bir kambur gibiydi. Şimdilik bu çıkıntı özel görüşmelere bırakılarak ortadan kalkıyor, herhalde mesele kızgınlığını geçici olarak bile olsa şimdilik kaybediyordu. Suriye'de yığınak Osmanlı borçları. Konferans ikinci haftasını bitirirken durum şöyle özetlenebilirdi. Konuşmalar henüz ilk sahadaydı. Görüşülenler, ikinci derecede meseleler, müttefiklerin değiştirilmesine razı oldukları noktalarsa önemi olmayan ayrıntılardan ibaretti. 15 günlük görüşmelerde İstanbul'un tahliyesi, Melit sınırı, Meis adası, ayrıcalıklar, faizlerin ödenmesi, Ankara Antlaşması'nın bu antlaşmaya yazılması gibi asıl anlaşmazlıkların bazısı görüşülmemiş, bir kısmı özel görüşmelere bırakılmıştı. Bu durum karşısında süratle barışa gidiyoruz demenin anlamı olmadığı gibi durum kötüleşti demenin de geçerliliği yoktu. Herkes yapacağı fedakarlıkların nereye kadar gidebileceğini karşısındakine hissettirmeden mümkün olanı koparmak için büyük meseleleri koz diye kullanmak istiyordu. Resmi toplantılar, özel toplantıların sonuçlarına göre bu meseleleri şu ya da bu şekilde göstermeye yarayan bir nevi vitrin vazifesi görmekteydi. Komisyonlar düzenli olarak sabahları toplanıyordu. Bunlardan herhangi biri saat 10'da çalışmalarına başlayarak öğleye kadar görüşmelerle uğraşıyordu. Görüşmelerin soğuk ve şekil meseleleri üzerinde geçtiği tutanaklardan anlaşılıyordu. Delegeler genellikle görüştükleri maddeye iki tarafın tekliflerini yaklaştırıcı yazı şekilleri verip formüle edilmek üzere ya adli ya mali danışmanlara göndermekteydiler. Fakat toplantılardan şimdiye kadar iki şey açıkça anlaşılmıştı. 1. İsmet Paşa artık fedakarlık yapmak niyetinde görünmüyordu. Türkbaş delegesi ilk konferansın verdiği tecrübeyle kendi isteğine aykırı olarak uzamak eğilimi gösteren bir meseleyle karşılaşınca lüzumsuz tartışmaları, bundan aşağısına razı olmayız diye kesin bir dille kısa kesmek yolunu tutmuştu. Müttefikler arasında bütün görünüşe rağmen bir cephe birliği yoktu. Bunun sebepleri şunlardı. İngiltere ile Türkiye arasında bütün ana anlaşmazlıklar çözüm yoluna girmişti. Antlaşmanın geriye kalan ve tartışılan maddelerinde İngiltere'nin dayanıp durabileceği önemli bir nokta kalmamıştı. İhtilaflı maddeler, önlemleri gereği ve sırayla daha çok Fransızları, Yunanlıları, İtalyanları ilgilendiren maddelerdi. Fransızlar %90'ı Fransız olan Osmanlı borçları sahiplerinin meselelerini ve ayrıcalık işlerini çözümlemek istiyorlardı. Fakat bunun için İngiltere'yi Türkiye'ye karşı bir savaş tehdidine sürükleyemezlerdi. İngiliz heyetinden yardım ümidini kesmişler, bizimle görüşülecek meselesi kalan İtalyanlarla Yunanlıları başvurmaktaydılar. İtalyanlar Meis adasını, Yunanlılarsa tahribat karşılığını vermek istemiyorlardı. Onun için İtalyanların Fransızlara, Fransızların da İtalyanlara hak verir görünmelerinin karşılıklı bir anlamı olabilirdi. Dolayısıyla General Pilli'nin arkasından Mösyö Montagne'nin, Mösyö Montagne'nin arkasından da General Pilli'nin zaman zaman birbirlerini doğruladıkları görülmekteydi. Yunanistan'a gelince o istediğimiz tazminattan vazgeçmediğimiz için büyük telaş içinde olmasına rağmen eski bir politika kurdu ve Venizelos İngiltere aradan çekildikten sonra Fransa'nın bir yardımı dokunmayacağını kestirmiş, büsbütün başka bir usul izlemeye girişmişti. Bizi fedakarlar razı etmek için Fransızları korkuluk gibi kullanmaktansa doğrudan doğruya bizimle uysal olmayı tercih eder bir dost makinesi takınmak istemekteydi. Bir müddet başarı olmak ümidiyle bu maskeyle dolaşacak, başarıdan ümidi keserse maskeyi söküp atarak asıl yüzüyle tekrar meydana çıkacaktı. Konferansı oluşturan başlıca amirlerin psikolojik durumları böyle olunca Fransa için savaş çıkarabilmek vahamiyetini kaybettiğine, hükümetin bir konferansa ne kadar koparabilirse onu koparmaya çalışmak, bunun içinde hala bir müttefikler bloğu varmış gibi davranmaktan başka çare kalmıyordu. Bunun da yolu açık oturumlardan tartışmaktan çok özel temaslarda ikna etmeye çalışmak, meseleleri pazarlıkla çözümlemek olabilirdi. Yalnız Diyani Umumiye'nin paylaşmasına ilişkin bir cetvel vardı. Bu savaşa da karar vermiş olduklarını göstererek en fazlayı elde etmek politikasını güdüyorlardı. Bu politikanın başarılı olabilmesi için bir tek kusur vardı ki o da her şeyden önce bir kurmay subayı olan İsmet Paşa'nın taktik ve stratejinin farkına varmış olması ihtimaliydi. Ayrıcalıklar meselesinin ağırlığı konferansın sırtından kalktı derken hafta sonunda birdenbire Türk kıtalarının Suriye sınırında yığınak yaptıkları ve General Pilli'nin görüşmek üzere Paris'e çağrıldığı haberi ortaya yayıldı. Fransızların telaşlı oldukları meydandaydı. Bütün Paris gazeteleri bu yığınak gürültüsüyle dolu geliyordu. Suriye'ye yeniden iki fıkra asker göndereceklerinden yüksek komiser tayin edilen General Wagant'ın görev başına getirmek için en büyük Fransız zırhlısına bineceğinden üzerimizde etki yaratacağını tahmin ettikleri diğer tehditlerden söz etmekteydiler. Fakat resmi Fransızlar Lozan havasını daha fazla ağırlaştırmamak için General Pirli'nin cumartesi akşamı Paris'e giderek pazartesi gelişini şöyle açıklamaya kalktılar. General Pirli İstanbul'dan doğrudan doğruya Lozan'a geldi. Paris'e gelip başvekil Poincaré ile görüşmemişti. Burada geçirdiği hafta zarfında ise İsmet Paşa ile mülakatlarda bulunuyordu. Gerek bu mülakatlar hakkında gerek artık Suriye'ye gidebilecek olan Weygand'la görüşmek ve hükümetinden talimat almak üzere Paris'e gitmek mecburiyetindeydi. Yalnız gizlemeye lüzum yok. Türk askeri tavrı Fransa üzerinde fena tesir etmiştir. General Pirli İsmet Paşa'nın barışseverliğinden emindir. Fakat 2-3 aydan beri Suriye sınırında boyuna gövde gösterisi yapılmasına da bir türlü anlam verilememektedir. Fakat Suriye sınırında gövde gösterisi diye bir şey yoktur. İsmet Paşa resmen söyledi ki etrafında o kadar gürültü koparılan bu hareketler her zaman yapılan kıtaların yerde değiştirme hareketlerinden ibarettir. Olan bir hadiseyi olağan dışı bir duruma sokmamak lazımdır. Hadiseye hiçbir şekil vermiyoruz. Yalnız dikkatimizi çekiyor. Çünkü Fransa samimi olarak barış istiyor. Sizin de samimi olarak barış istediğinize inanıyoruz. Fransa bu görüşmelerin başından beri mümkün olan her fedakarlığı yapmıştır. Fakat siz de Fransa hükümetinden artık elinde olmayan fedakarlıkları istememelisiniz. General Pirli Paris'e gidip geldikten sonra hemen İsmet Paşa'yı ziyaret etti. Bir taraftan da İngilizlerle temas ediyordu. Sonradan öğrenildi ki Fransız başdelegesi Suriye sınırındaki yığınak hakkında hükümetinden talimat almış, Ankara hükümetine bu hususta bilgi isteyen bir nota verildiğini İsmet Paşa'ya bildirmiş, İsmet Paşa da bunun kıtaların yer değiştirme hareketinden başka anlamı olmadığını tekrarlayarak Fransız generalini yanlış anlamaya gidereceğini vaat etmişti. Poincaré'nin yanından gelen general Paris istasyonunda Fransız gazetecilerine durumu açıkça söylemişti. Türklerle aramızdaki yanlış anlamaların ortadan kaldırılmasını zaruri görüyorum. Başvekil Poincaré ile de görüştüm. Şimdi Lozan'a döndüğüm zaman bu tasfiyeyi gerçekleştirmeye çalışacağım. Onun için dönen şialardan ciddi surette endişeye lüzum görmüyorum. Türk-Fransız durumunun Fransız kamuoyu bakımından manzarası ise Journal gazetesinin şu yazısından anlaşılabilirdi. Doğu'da hatalarımız yüzünden İngiltere'nin arkasına takılı bir devlet tesiri bırakmaya başladık. Bunun içindeki Türkler bize önem vermeye değmez bir toplum muamelesi yapıyorlar. İşte düzeltilmesi gereken başlıca hata budur. Konferansın ikinci haftası bu olaylar içinde sona ererken resmi toplantılar dışındaki özel görüşmelerin özellikle çoğaldığı görülüyordu. İsmet Paşa ile Sir Horace Rumbold arasında, Sir Horace Rumbold ile General Pirli arasında, General Pirli ile İsmet Paşa arasında ve bu arada Mösyö Montagne ile hepsi arasında ve nihayet İsmet Paşa ile Mösyö Venizelos arasında arka arkaya temaslar devam ediyordu. Bu görüşmelerde İsmet Paşa ile Sir Rumbold'un İstanbul ve Çanakkale'nin boşaltılması konusunda kararlaştırdıkları haber veriliyordu. Diğer taraftan Mösyö Montagne'nin İsmet Paşa'yı ziyaret edip Meis Adası üzerinde durmamasını rica ettiği fakat İsmet Paşa'nın kesin red cevabı üzerine İtalyan delegesinin başdelegemizin odasını sıkıntılı bir yüze terk ettiği söyleniyordu. Nihayet General Pirli'nin İsmet Paşa'dan borçlar meselesini antlaşmadan çıkararak alacaklılarla Türkiye hükümeti arasında özel görüşmelere bırakma arzusunu ifade ettiği bildiriliyordu. Güya General Pirli'nin Fransa'nın her fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söylediği, ancak Osmanlı borçları meselesinde alacaklara ait haklarından vazgeçmenin Fransız heyetinin yetki ve iktidarı aştığı için faizler meselesini antlaşmadan çıkararak alacaklılarla özel görüşmelere bırakmayı teklif ettiği ilave ediliyordu. Demek Fransa, Osmanlı borçları konusunda General Pirli'nin Paris'ten dönüşünden sonra dahi ısrar ediyordu. Fransız delegeleriyle Türk delegeleri ve Fransız danışmanlarıyla Türk danışmanları arasında göze çarpan bütün o sıkı temaslardan, yemek yemelerden, beraber konuşup dolaşmalardan hiçbir olumlu sonuç elde edilmemişti. Ancak bir şey kesin anlaşılıyordu ki o da General Pirli'nin Poincaré'nin yanında ne yapıp ne edip Lozan'da barış yapılması talimatıyla geldiği gerçeğiydi. Barış yapmak, fakat üzerinde o kadar dayanılan ve bu derece fena hava yaratan bu Osmanlı borçları, bu faizlerin altında ödenmesi sürekli bir hastalık haliyle devam ettikçe barış nasıl yapılabilirdi? Sonra bütün bu konferansın sonuçlarını kendine bağlar gibi bir önem kazanmaya çalışan bu faizleri altında ödeme hikayesinin aslı ve esası neydi? Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı borçlanmalar iki türlüydü. Bunların bir kısmı Muharrem kararnamesine dahildi. 38 milyon tutan Unifiye ile 12 milyon lira tutan Lost Turkeys ikramiyeli demiryolu tahvilleri. Diğer borçlar kararname dışındaki borçlardı. Muharrem kararnamesi dışındaki borçların hemen hepsi Fransa'dan aldığımız borçlardı. Bu tahvillerin %90'ı Fransız tebaası elindeydi. Düğünü Umumi İdaresi Muharrem kararnamesi dışındaki borçlara ateşkesten beri Fransız frankıyla mahsuben faiz ödemişti. Bu ödemelerde Düğünü Umumi İdaresi serbest değil, hükümetle ortaktı. Şöyle ki frankla ödeme yapılırken tahvil sahiplerinin İngiliz lirası faiz talep etmek hakları kaldırılmamıştı. Çünkü bu borçlanma sözleşmelerinde faizlerin hamillerin arzusuna göre isterlerse Paris'te isterlerse Londra'da ödeneceği açıklanmıştı. İşte bu Londra'da ödenecektir ibaresinden faizlerin İngiliz lirasıyla ödenmesi mecburiyeti çıkarılıyordu. Muharrem kararnamesi dahilindeki borçların faizlerini mahsuben düğünü umumiye idaresi İngiliz lirasıyla ödemede bulunduğu için müttefikler diğer borçların faizlerini de İngiliz lirası olarak ödememizi istiyorlardı. Antlaşmada buna dair bir madde yoktu. Yani devletler doğuda savaşmak istemiyorlardı fakat gerektiğinde kullanılmak üzere cetveli açıklamalı bir not eklenmişti. Bu notta burada yazılı Osmanlı lirası altın olarak kabul edilmiştir ifadesi bulunuyordu. Bizim teklifimiz Muharrem kararnamesi içinde ve dışında bulunan bütün borçlanmaların faizini Fransız frankı olarak vermekti. Bu meselenin antlaşmanın imzasından önce doğrudan doğruya tahvil sahipleriyle Türkiye arasında çözümlenmesi de mümkündü. Nitekim Bulgaristan'da Neol Anlaşması'ndan sonra bizim durumumuzdaydı. Hem İngiliz hem Fransız parası üzerine yazılı tahvil sahipleriyle her 3 yılda bir yenilenmek üzere bir sözleşme yapmış, bütün faizleri frankla ödemekteydi. Lozan'da aylarca uğraşılarak birçok önemli meseleleri hallettikten sonra, şimdi barışın gecikmesine başlıca engel bu Osmanlı borçları faizlerinin altına ödenmesi meselesi oluyordu. Bütün konuşmalara rağmen bu konferansın kör düğümü bir türlü çözülemiyordu. General Pilli'nin istediği özel görüşmelerde işi bir an önce çözümlemek ve mali komiteyi toplayıp üzerinde anlaşılmış şekli resmen zapta geçirmekti. Fakat tarafların durumuna göre buna hiçbir imkan görülmemekteydi. Ne kadar geciktirilirse geciktirilsin, meselenin sonunda açık toplantıya gelmek mecburiyetinde kalacağı İsmet Paşa'nın kesin tavrından açıkça belli oluyordu. Demek konferans üzerine iki tehlike baş göstermişti. 1- Suriye yığına, 2- Osmanlı borçları faizlerinin altının ödenmesi. Pilli, Paris'te Poincaré'le görüşerek döndükten sonra hemen İsmet Paşa'yı ziyaret edip yığınak üzerindeki Fransız hassasiyetinden ve bu hareketin dostane olmayan niteliğinden söz etmişti. Bununla beraber Fransız Başdelegesi bu yığınak hakkında verilen notanın bir ultimatum olmadığını, yalnız olay üzerinde Türk hükümetinin dikkatini çekmek için yazıldığını söylemekteydi. İsmet Paşa bu müracaat karşısında Suriye sınırındaki kol ordunun başka bir yöne sevki için çalışacağını vaat ederek Fransız gazetelerinin de yayınlarıyla büsbütün bozulan havayı az çok dağıttı. Görülüyordu ki Fransızları sildiren askeri hareketlere son verilirse olayın önü alınabilirdi. Fakat asıl ikinci ve en önemli meselenin çözümü yönünde hiçbir adım atılmıyordu. General Pilli'nin Paris'e gitmesinden önce Fransızların Osmanlı borçları faizlerinin frankla ödenmesine yanaşacakları bir an ümit edilmişti. Oysa şimdi bu ümit ortadan kalkıyor gibiydi. General Pilli Paris'ten döndükten sonra faizlerin İngiliz lirasıyla ödenmesinde ısrara başladı. Bir taraftan Amerika Başdelegesi Mr. Greve ile görüşerek Chester projesinden doğan ayrıcalık işinde çıkarlara karşılıklı saygı esası üzerinde anlaşmaya uğraşıyor. Öbür taraftan Sir Rumbold da konuşarak onu Fransız taleplerini kabul ettirmek için İsmet Paşa ile kendisi arasında bir aracı gibi kullanmak istiyordu. Fakat arayı bulmak için yapılan bütün ısrarlara, konuşmalara rağmen faizleri İngiliz lirasıyla ödemeye Türk devletlerinin bütün bütçesi uygun değildi. İsmet Paşa'nın özel konuşmalarda Pilli'nin öne sürdüğü bütün rakamlar ve istatistikler bunu ispata yeterdi. Onun için müttefikler bu noktada şayet ısrar ederlerse, geçen sefer ayrıcalıklar yüzünden dağılan konferans, bu sefer de belki borçların faizlerinin hangi cins parayla ödeneceği meselesinin çözümlenmemesi yüzünden kesintiye uğrayabilirdi. Her durumda İsmet Paşa'nın o günlerde fikrini soranlara söylediği gibi, konferansın sonu hakkında hüküm verdirebilecek meseleler henüz askıdaydı. Osmanlı borçlarının paylaştırılmasına dair birçok meseleler 1. Lozan Konferansı'nda halledilmişti. Arka arka yapılan özel görüşmelerden sonuç çıkmayınca faizler meselesi ilk defa olarak 2 Mayıs günü toplanan Mali Komite'de masa üzerine getirildi. Toplantıda İsmet Paşa, Hasan Bey, Mali Danışmanımız hazırdı. Görüşme başlayınca önce mali uzmanlara gönderilen ve bir şekilde bağlanarak iade edilen maddeler okundu. Bu maddelerden biri Türkiye'nin güvence olarak Mısır vergi gelirlerinin gösterildiği, Osmanlı borçlarına karşı her türlü taahhütten aklanmış olduğuydu. Diğer bir madde, antlaşmanın yapılmasından nihayet 3 ay sonra yine Osmanlı borçlarının ilgililer arasında dağıtılmasına, 3. bir madde ise bazı borçların karşılıklarının eksik geldikleri takdirde tamamlanmasına, fazla gelmeleri durumunda da Türkiye'nin fazlayı anlamasına, 4. bir madde, bizden ayrılan devletlerin antlaşmanın kendilerine tebliğinden 3 ay sonra borç hisselerine karşılık göstermelerine dairdi. Diğer bazı maddeler Osmanlı borçlarının paylaştırılmasından doğan ayrıntıları tespit etmekteydi. 46. maddeyle başlayan görüşmeler 56. maddeye gelinceye kadar şekil ve yazı değişiklik ve açıklamalarıyla birer birer kabul edildi, geçildi. Sıra 56. maddeye gelince General Pilli söz aldı. "Bir nokta var ki onu açıklamaya mecburum," dedi. 56. maddenin 1. fıkrasındaki Muharrem kararnamesine ait satırları Türkiye karşı teklifinde çıkarmaktadır. Eski görüşmelerde Türk heyeti Muharrem kararnamesinin iç işlerinden olduğunu ileri sürerek kaldırılmasını istemişti. Fakat buna karşılık Osmanlı borçları sahiplerinin haklarını onaylar nitelikte bir beyanname vereceğini söylemişti. Hala aynı fikirde olduğunuzu tekrar temin etmenizi rica ederim. Hasan Bey, Muharrem kararnamesi alacaklılarla Türkiye arasında bir konkordatodur. Uluslararası niteliği yoktur. Siyasi bir taahhütnameye girmez. Onun için antlaşmadan çıkılmasını istiyoruz. General Pilli, İsmet Paşa Hazretleri aynı meseleyi ileri sürdüğü zaman alacaklarının haklarını korumak için Muharrem kararnamesinin yürürlükte olduğu hakkında beyanname vereceğini söylemişti. Bu noktanın teyidini istiyorum. Hasan Bey, bu beyanname bahsiyle beraber diğer maddeler 4 Şubat'ta konuşulmuştur. Hepsi halledilince beyannameyi verebiliriz. General Pilli, Fransız heyeti Türklerden yeni bir taahhüt istemiyor. Eğer Muharrem kararnamesine dönersek, onun 21. olan son maddesi Osmanlı Devleti'ni kararname içeriği gereği büyük devletlere tebligatta bulunmaya mecbur eder. Demek alacaklılarla olan muamelenin büyük devletlere bildirilmesini şart koşulmuştur. Şimdi isteğimiz de bundan ibarettir. Aradığımız tebaamızın haklarını korumadır. Türkiye'de bu beyannameyi verince, kendi düzeltmeleri gereğince maddi kabule hazırım. Sözlerim Fransız görüşüdür. İngiliz ve İtalyan delegeleri de Fransız görüşüne katıldılar. İsmet Paşa söz aldı. İç işlerle siyasi işleri karıştırmamak prensiptir. Bir barış antlaşmasında Kambiyo'ya ait şartların yeri yoktur. Eğer bu ilkeyi kabul ederseniz barış yoluna girdik demektir. General Pilli, isteğimiz beyannamenin Kambiyo'ya ilişkin bir tarafını görmüyorum. Bizim istediğimiz beyannameyi daha önce kabul etmiştiniz ve önceleri para farkı meselesi hakkında muhalefet şehrinizde ileri sürmüştünüz. İsmet Paşa Hazretlerinden tekrar soruyorum. 4 Şubat'ta vereceğim, veririm dediği beyannamenin o zaman hazırlanan metnini imzaya hazır mıdır? İsmet Paşa, diğer meseleleri halledince alacakları güvence vermek kolaydır. General Pilli, o halde beyannamenin imzasını tamamen başka bir meseleye, yani ödemede kullanacak paranın cinsinin tayinine bağlı kılıyorsunuz. Demek paranın cinsinin tayini hususunda arzunuzu gerçekleştiremezseniz beyanname vermeyeceksiniz. Affınızı rica ederim. Tekrardan amacım fikrinize tercüman olmaktır. İsmet Paşa, meseleyi işin sonuna bırakalım. Fakat merak etmeyiniz, uzak değildir. Antlaşma sayfasını çevirerek bir sayfa sonra geliyor. Herkes gülüşür. General Pilli, alacaklıların hakları meselesini bir prensip meselesi olarak savunmaya mecburuz. Onun için Türkiye'nin heyetinin alacak sahiplerinin haklarını beyanname ile onaylanmasını istiyoruz. İsmet Paşa, birbirimizin fikrini anlamış bulunuyoruz. Bundan sonra 56. maddenin sonunda 1. eke dair faizlerin altınla ödenmesi meselesine geçildi. General Pilli, Fransız hükümeti bugün imzasında çalıştığımız uluslararası sözleşmede borç sahiplerinin hakkını eksiltecek nitelikte bir taahhüt altına giremez. Çünkü hükümler alacak sahiplerinin haklarını eksiltmek yetkisine sahip değillerdir. Yapsalar bile o zaman borç sahipleri mahkemeye gider. Diğer taraftan Türkiye'nin başlıca alacaklısı Fransa, borcu indirecek şekilde hareket ederse Türk hükümetinin adeta iflasını tanımış oluruz. Bu hal Türkiye'nin itibarını bozar. Onun için ancak Türkiye'nin kendi alacaklarıyla yaptıkları sözleşmeleri hemen onaylanmasıyla bir iş görebiliriz. İngiliz ve İtalyan delegeleri yine onayladılar. İsmet Paşa, meselenin uzmanlar tarafından etraflıca incelenmesini ve görüşülmesini teklif ederim. General Pilli, Fransız görüşü saklı kalmak şartıyla. Hasan Bey, hükümetler alacakların haklarına müdahale edemez, denildi. Bu böyle olunca hükümetler borçluların da işine karışamaz. General Pilli, işte biz de bunun için beyannameyi istiyoruz. Hasan Bey, uzmanlar toplantısında düşündüğümüzü söyleriz. General Pilli, bir defa tekrar ediyorum, yanlış anlamaya meydan kalmasın, hayallere kapılmayalım. Hükümetimin talimatını uzmanlarımın prensip itibariyle değiştiremezler. Ben de aynı talimata uymaya mecburum. Hasan Bey, uzmanların karar veremeyeceğini biliyoruz. Biz fikirlerimizi söyleriz. Bundan sonra bütün meseleler, maddeleri ve ekleriyle uzmanlara havale edildi. Toplantının sonuna doğru İsmet Paşa, Akçe meselesi ne zaman görüşülecek, onunla beraber tamirat meselesinin de çabuk görüşülmesini isterim, dedi. Venizelos aynı istekte bulundu. Toplantı bitti. Artık delegelerin elleri borçlar davasının çetin ve dikenli tarafına sürülmeye başlamıştı. Faizlerin hangi parayla ödeneceği meselesiyle beraber diğer önemli bir davada İstanbul ve Çanakkale'yi müttefikler kıtalarının ne zaman boşaltılacakları davasıydı. İsmet Paşa, siyasi komitenin ilk toplantısında bu meselenin konferansın ister başında, ister ortasında, ister sonunda fakat mutlaka çözümlenmesi gerektiğini açıkça söylemişti. General Pilli, özel görüşmelerde bunu da Meriç'in Taldek attığı gibi faizler için bir koz olarak kullanma arzusunu gösterdiyse de, İsmet Paşa, mesele mühimdir. Görüşülmeli, bitirmeliyiz. İstanbul'un ve Çanakkale'nin boşaltılması için antlaşmanın parlamentolardan geçmesini bekleyemem, dedi, sözü kısa kesti. Bunun üzerine Sir Rumbold, antlaşmanın imzalanmasından önce boşaltma işini mutlaka halledileceğini vaat etti. Gerek İngilizlerin, gerek Fransızların bu mesele için düşündükleri çözüm yolu, antlaşmanın ya kısa ve belirli bir süre içerisinde onaylanmasının taahhütle bu onaylanma sonunda İstanbul ve Çanakkale'yi boşaltmaya razı olmak ya da antlaşma dışında özel bir antlaşma ile boşaltmayı sağlamaktı. Fransızlar bu özel antlaşmayı da yine faizler meselesi için başka bir koz olarak kullanmak hevesindeydiler. Faizleri altın olarak verin, Özden bir antlaşma ile İstanbul'u hemen boşaltalım. Yok eğer halletmezseniz o zaman biz antlaşmayı imza etsek bile Fransız parlamentosu böyle birçok Fransız'a zarar verdirecek bir belgeyi tasdik etmez. Antlaşma tasdik edilmeyince de İstanbul'dan çıkılmaz diyorlardı. Halbuki Fransızlar meseleyi bu şekilde ortaya sürmekle daha çok İngilizlerin elindeki bir koz oynamak ister gibi gülünç duruma düşmekteydiler. Zira İngilizlerin bu konferansa önce Irak sınırı tayin, sonra İstanbul ve Çanakkale'yi boşaltmak, her şeyden önce mutlaka barış antlaşmasını imzalamak için kesin kararlarıyla geldikleri artık belliydi. Sir Rumbold, İngilizleri ilgilendiren tarihi meselelerde bile az çok uzlaşıcı bir hareket yolu tutmuştu. Yalnız Fransızların durmaksızın Bay Ridge Oteli'nde İngiliz delegesinin kapısını aşındırması, İngiliz baş delegesi bu meselede susarak da olsa manevi bir yardımda bulunmaları ricasını kabule mecbur etmekteydi. İsmet Paşa Pilli ile faizler meselesini, Rumbold'la İstanbul ve Çanakkale boşaltılmasını, Montanya ile de Meis Adası ve Montanya formülü meselelerini çözümlemek için özel konuşmalardan baş alamıyordu. Mösyö Montanya 2 günde bir Meis Adası için Lozan Palas'a geliyor, İsmet Paşa'nın odalarından ve Türkiye'nin bürolarının bulunduğu yukarı kata çıkıyor, saatlerce söylüyor, söylüyor, söylüyor, yorulmuyor, yine söylüyor ve İsmet Paşa büyük bir sabırla karşısındakini sonuna kadar dinledikten sonra yalnız kabul edemem cevabını veriyordu. Bu kesin ret üzerine Mösyö Montanya, İsmet Paşa'nın yanından sıkılarak çıkıyor, bu sefer diğer bir delegemizin odasına giriyordu. O da dinliyor, dinliyor fakat bu bizim elimizde değil, Ankara ısrar ediyor cevabını tekrar ediyordu. Mösyö Montanya saatlerce uğraştıktan sonra suratı asık bir halde nihayet oteline gidiyordu. Fakat bu temasların olumlu sonuç vermesinin sıkıntısını Mösyö Montanya başkanlık ettiği iktisadi komite toplantılarında gerçi hissetmiyor değildi. Türkiye'ye karşı yerli yersiz itirazlarında bu etkiler belliydi. Bunun içindeki her meselede az çok tekerleğe çomak sokar durumdaydı. Birçok tavırlar ve vaziyetler alması, hiddetler, sinirlilikler içinde önce olamaz, kabul edemem, razı değilim tarzında tehlikeli ifadelerle görüşmeye karışması fakat sonradan sakinleşerek kabul ederim ama diye Türk teklifine yanaşması sıkıntılı ruh hallerinin ifadeleriydi. Söz gelişi İktisadi Komisyonu'nun bir toplantısında yabancı hayır kurumlarına fazla bir hak vermeyeceğimizi söylerken Mösyö Montanya atılıyor, hiç olmazsa kolaylıklar gösterebilirsiniz, mesela Kızılay'a gösterdiğiniz gibi diyordu. İsmet Paşa, Kızılay'ı bu meseleyi karıştırmayınız cevabını veriyordu. Bu arada Montanya ile diğer delegeler arasında mezhep kurumlarına, mesela Yunanistan'da bile bir takım izinler verildiğine dair konuşmalar oluyordu. Bu sözlerden cesaret alan General Pilli, Türkiye'nin Fransız kurumlarının şimdiye kadar Türkiye'ye ettiği hizmete mükafat olarak bunlara gümrük izinleri verilmesini istiyordu. İsmet Paşa'nın verdiği cevap kısaca şuydu. Bir yabancı kuruma özel konum vermemek, konferansta kabul edilen bir prensiptir. Özel izne gelince, kaldırılması için uğraştığımız kapitülasyonların hep böyle özel izinlerden doğduğunu ve nihayet tek taraflı olduğunu da unutmayalım. General Pirli bunların zarar gördüğünden söz ederek biraz daha ısrar ediyordu. İsmet Paşa ise, zarar gören yalnız siz değilsiniz. Savaşta herkes zarar görmüştür cevabını veriyordu. Montanya, başkanlık ettiği komitede devletlerin kapitülasyonlar zihniyetini bir türlü bırakmadıklarını gösteren görüşmelere fırsat vermiyor değildi. Ya Venizelos'la konuşmalar, Yunanlıların Türkiye'ye bir tazminde bulunması prensip olarak müttefikler tarafından kabul edilmişti. Yalnız Venizelos bunu kabul etmemekteydi. Bu tamiratın miktarı meselesi de ayrı bir dava halindeydi. Bunun miktarı ne olacak, prensibi halledilen fakat miktarının tayini askıda duran bu meseleyi de Fransızlar yine faizler meselesi için bir koz olarak kullanmak istemekteydiler. Ya faizler, bunu halletmek için notalar, vejuntlar, zırhlılar, gazete hücumları yarış ediyor fakat hiçbiri meseleyi çözümlemeye yetişemiyordu. İsmet Paşa bu meselede politika yapmıyordu. Faizleri altın olarak vermeye kalkışırsak altından çıkamayacağımız bir işe girişeceğimiz ve memleketin mali bağımsızlığını mahvedeceğimiz Türk baş delegesinde inanç halindeydi. Faizler meselesinin resmi toplantıda konuşulduğu günün akşamı İsmet Paşa General Pilli'nin odasına gitti. Bu meseleyi halletmek lazımdır, kısa keselim, bitirelim dedi. General Pilli hemen ümitlendi. Bu Türkiye ile doğrudan doğruya borç sahiplerini ilgilendiren bir meseledir. İstenilen para onların parasıdır. Fransa hükümetinin bu hususta bana verdiği talimat kesindir. İnanınız ki alacakların haklarından fedakarlık yapmaya yetkili değilim. Yalnız şunu söyleyeyim, siz prensip itibariyle bir kere borçların altın olarak ödenmesini üstlenirseniz, Fransa hükümetinin Türkiye'ye her kolaylığı göstermeleri için alacakları üzerinde bütün kuvvetleriyle çalışacağını size vaat ederim, temin ederim. Türkiye'nin mali vaziyeti göz önünde tutularak elbet makul bir ödeme yolu bulunabilir. Biz sizden mutlaka altın istemiyoruz. Hayır, mali vaziyetiniz düzelinceye kadar belli bir müddet için vaziyetinize göre bir şekil dahilinde herhangi bir cins akçe tayini mümkündür. Siz öncelikle ilkeyi kabul ediniz. İsmet Paşa tekrar rakamlar ve istiklallerle General Pilli imkansızlığını anlatıyordu. İki general arasında bu konuşmalar tekrar edile edile sonunda Pilli'nin kafasında hiç olmazsa imkansızlığın kavranmasına ve fazla bir şey koparılmayacağına dair bir kanaat uyandırıyordu. Fransızlar hisse senetlerinin faizini, antlaşmanın imzalanmasını geciktirmemesi için sonraya bırakmak istiyorlardı. Ancak mesele faizlerin önce ya da sonra görüşülmesi değil, altına ödenip ödenmeyeceği meselesiydi. General Pilli tarafından zaman zaman birbirimize yaklaşıyoruz diye sevinç belirtilerine vesile olan nokta özel görüşmeyi prensip itibariyle kabul etmemizdi. Ancak bunu antlaşmadan ve faizlerin İngiliz lirasıyla ödenebileceğini de kafalardan çıkarmak gerekirdi. Bir kere bu faizler düğme açılsa onunla beraber İstanbul'un boşaltılması, Meis Adası, adli usul, Meriç'in talvek attı, Yunanlıların tahribat tamiri için verecekleri para kısmen kolay kısmen güç fakat küçük büyük bütün düğümler daha çözülüvereceklerdi. Osmanlı borçlarının hikayesi 1854'te başlamış ve aşağı yukarı 70 yıl süren acıklı ve ibret dolu bir tarih teşkil etmiştir. Saray ve Baba Ali önce 1854'ten 1874'e kadar 20 yıl birçok borçlanmalar yapmışlar, sonra da bunları karşılamak için birçok mali işlemlere mecbur kalmışlardır. Bir kere borç eksiltmesi yapılmış, yeter çare olmadığı görülünce bu işlem bir kere daha tekrarlanmış ve en sonunda 1894'ten 1914'e kadar yeniden borçlanmalara başlanmıştı. Bu 70 yıl içinde devlet hazinesine 220 milyon lira bir para girmiş, yine bu süre içerisinde kasalarımızdan çıkan para 170 milyon lirayı bulmuştur. Uzmanlara göre Dünya Savaşı başladığı zaman devletin borcu 140 milyon lirayı aşmış bulunuyordu. Bu durumun hazine anlamını göstermek bakımından İsmet Paşa'nın söylediği cümle harikuladeydi. Benim edindiğim fikir şudur ki borç alan bir defa borçlandıktan sonra sürekli olarak verir ve 50 sene sonra hesap ettiği vakit gene de aşağı yukarı borçlandığı zamanki kadar borcu kalmış olduğunu görür, diyordu. Bu ifade Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün mali politikasını olduğu gibi yansıtmaya ve göstermeye yeter bir açıklıktaydı. Fakat asıl üzücü olan şu noktaydı. 70 yıldan beri alınan bu paralarla yapılan yalnız Şark Demiryolları ve bir de Konya ve Bandırma Soma hattıydı. 210 milyon liradan bu gibi bayındırlık işlerine sarf edilen 30 milyon lira çıktıktan sonra geri kalan milyonlarca altınla gündelik bütçe ihtiyaçları kapatılmış ve saraylar yapılmıştı. Yine İsmet Paşa'nın dediği gibi saraylar yapılmış ve seferler açılmıştı. Devletin geliri yetmediği için borcun hatta faizin bile verilemediği yıllar olmuş, bu sefer faiz verebilmek için başka bir yerden yeniden borç alınmıştı. İşte Osmanlı İmparatorluğu hazinesine giren 220 milyon lira yakın bir paranın serüveni buydu. Borçların miktarı demek mutlaka Osmanlı hazinesine o kadar para girdi demek de değildi. Özellikle 1854'ten 1974'e kalan olan borçlanmalar içinde 32 kuruş alıp 100 kuruşa senet verdiğimiz borçlanmalar vardı. Demek 220 milyon borç için gerçek devlet 350 milyon liralık bir yükün altındaydı. Durumun tablosu bu ana çizgiler ve rakamlarla dolu olunca İsmet Paşa'nın ilk vardığı sonuç borçların Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında sermaye üzerinden paylaştırılmasına çalışmak oldu. Bu borçlar meselesini birinci sahfaydı ve 1. Lozan Konferansı'nın özel görüşmelerinde en şiddetli tartışmalara sebep oldu. Yalnız müttefikler değil, hatta Osmanlı mali politikasının ileri gelenleri bile Türk Baş Delegesi'nin önerdiği borçların sermaye üzerinde paylaştırılabilmesini teknik bakımdan imkansız bir mesele diye tarif etmekteydiler. İsmet Paşa uzmanlarla geceli gündüzlü çalışarak sonunda bu prensibi sağladı. Şimdi ikinci sahfaya, senetler sahfasına gelinmişti. Borçlu Osmanlı İmparatorluğu arasında paylaştırdıktan sonra şimdi de Türkiye'ye kalacak borç hissesini altın olarak ödemek mecburiyetinden kurtararak kağıt parayla ödeme yolunu aramak zorunluydu. Antlaşmada Osmanlı borçlarını altın olarak ödeme fikri birkaç belgeyle açıklanmaktaydı. Borç cetvellerinde para gösterilen her yere altın kelimesi yazılmıştı. Sözleşme üzerinde alacaklarının ister altın, ister şilin, ister frank alabilme hakkı ayrıca bir açıklayıcı notla onaylanmaktaydı. Muharrem kararnamesiyle bütün borçlanma sözleşmelerinin antlaşma için onaylanması isteniyordu. Bu istek antlaşmaya bir madde halinde konulacakken sonra maddeden vazgeçerek onun yerine bir beyanname verilmesi istenmekteydi. Bu beyannamenin açık anlamı, borçların paylaştırılmasından sonra 90 milyon liraya inen Türk borçlarını altınla ödeme mecburiyetini koyarak 600 milyon liraya çıkarılmaktan başka bir şey değildi. Gerçekte İsmet Paşa'dan bir beyanname değil, Türk devleti adı altına imzasını atacağı 500 milyon liralık bir senet istiyorlardı. Montanya formülü. Müttefiklerin ya da müttefiklerden bazılarının bu ikinci konferansta başlıca davalarını istedikleri gibi şekilde çözümleyebilmek için birinci konferansta çözümlenen meseleleri yeniden görüşme masasına koymak esasına dayandırıldıkları daha ilk görüşmelerle kendini belli etmişti. Faizler meselesinin tehlikeli havası içinde yüzerken 4 Mayıs'ta Montanya formülü etrafında yeni bir fırtınalar koparmayı bu politikayı şüphesiz hale getirdi. Oturum ikinci konferansın en hararetli, en meraklı, en heyecanlı toplantısı olarak tutanaklara geçti. 1. Lozan Konferansı'nda adli kapitülasyonların kaldırılması kararlaştırıldıktan sonra adli usul hakkında bir çözüm yolu düşünülmekteydi. İsmet Paşa bir teklifte bulundu. Bunu Amerikalılar hariç diğerleri kabul etmediler. Nihayet konferansın dağıldığı 4 Şubat akşamı İtalyan delegesi Monsieur Montagne koşa koşa Lozan Palas'a geldi ve müttefikler adına İsmet Paşa'ya bir teklif getirdi. Bu teklif getirildiği sırada Lord Curzon ya gitmiş ya gitmek üzere, herhalde konferans çok telaşlı bir durumdaydı. Monsieur Montagne'nin teklifini Türkiye'de önce kısmen reddetti. Bir gün sonra 5 Şubat'ta Marco Garroni ile Monsieur Bambert İsmet Paşa'yı ziyaret ettiler ve o günden itibaren Montagne formülü etiketini taşıyan ortalama bir çözüm şekli getirdiler. Bu şekil üzerinde uyuşuldu. 7 Şubat'ta konferans genel sekreteri Monsieur Massigle yeniden İsmet Paşa'ya gelerek konferans sekreteri sıfatıyla devletler adına Montagne formülünü tekrarladı ve özel olarak "Ekselans, eğer bu formülü kabul ederseniz müttefikler barışı imza edecekler" dedi. Daha sonra İsmet Paşa Bükreş'ten geçerken müttefikler Romanya Başvekili vasıtasıyla aynı esasları muhafaza edilmek olduğunu kendisine tebliğ ettiler. Bütün bunlardan sonra Ankara'da Fransa hükümetinin resmi bir memuru olan Albert Mauguin de Fransa adına hükümetimize yazılı bir nota verdi, Montagne formülünü tekrarladı. İşte müttefikler şimdi bütün bu müracaatlara ve yazılı belgelere rağmen Massigli, Montagne, Garroni, Bambert, Bükreş'teki Rumen Başvekili, Ankara'daki Albert Mauguin gibi resmi tanıkların hepsi hayatta ve ortadayken olayın bütün unsurları bozuluyor, sözü çeviriyorlar, red ve inkar ediyorlardı. Formülün sahibi Monsieur Montagne, "Şimdi yeniden konuşalım, çünkü konferans o zaman bitmişti," diyordu. General Pilli, Albert Mauguin'in resmi bir memur olmadığını söylüyordu ve Fransa hükümetinin yetki verdiği bir adamın razı oluşunu kişisel olarak verilmiş bir onaylama kararı diye tarif ediyordu. Bu adam resmi bir temsilci değildi ise o halde 1,5 yıldan beri Ankara'da oturan bu Fransız albay kimdi? Neciydi? Bir sıfatı ve yetkisi yoktuysa Ankara'da işi neydi? Devletler Monsieur Massigli'nin 6 Şubat tarihinde müttefikler adına kaydıyla yaptığı müracaatı da kabul etmek istemiyorlardı. Romanya delegesi Diamandi ise "Bükreş'te ne konuşulduğunu bilmiyorum" diyerek sorunun altından sıyrılıp kaçmaya uğraşıyordu. Amerikalı Mr. Grill'e gelince o bu formülü önceden kabul ettiğinin İsmet Paşa tarafından açıktan açığa yüzüne vurulmasına karşı "taahhüt altına girmedik" cevabından başka bir şey bulamıyor ve Sir Rumble da yalnız "reddederim"den başka bir şey söylemiyordu. Oturum şöyle başladı. Delegeler yerlerine oturur oturmaz Sir Horace Rumble cebinden bir kağıt çıkardı, okumaya başladı. Bu kağıtta özet olarak şöyle deniyordu. Evvelki konferansta adli usul hakkında gerçekleştirilen en son görüşme Bewridge Oteli'nde Lord Curzon'un odasında geçmiştir. Ondan sonraki şekiller müttefiklerin bilhassa İngiliz heyetinin rızası dışındadır. Bununla beraber bu toplantının sonunda dağıtılacak olan proje, notamızda da bildirildiği gibi Türk projesiyle bizim projemizi birbirine yaklaştırarak oluşturulmuştur. Onun için Türk heyetince de kabul edileceğini umuyoruz. Sir Horace Rumble kağıdı okuyup bitirdikten sonra Fransa, Japonya, İtalya delegeleri kendisine katıldılar. Bunun üzerine İsmet Paşa söz aldı ve dedi ki, "Başkan cenaplarının Türk beyannamesi adına verdikleri şekil müttefiklerle aramızda herkesin isteğiyle kabul edilmiş olan ve Montagne formülü adını alan şekildir ki bu bize müttefikler tarafından teklif olunmuş, tarafımızdan da kabul edilmiştir." Sir Rumble, 4 Şubat'ta Lord Curzon'a gerçekleştirilen son görüşmelerden sonra başka konferans görüşmesi olmadığını, ondan sonraki görüşmelerin ise konferans mahiyetinde bulunmadığını İngiliz heyeti adına beyan ederim. Monsieur Montagne, İsmet Paşa Hazretlerinin bana atfettikleri sözleri izah etmeliyim. Lord Curzon'un odasındaki son toplantıdan sonra gerçi bir formül getirdim. Türk heyeti formülü önce kabul etti fakat 5 dakika sonra vazgeçti. O dakika maksadımız derhal barışa kavuşmaktı. Her ne kadar Türkler ertesi gün kabul cevabını tekrar ettilerse de samimiyetle söylemeliyim ki konferansın dağılmasına denk düşen bu kabul makul sayılmaz. İsmet Paşa, 4 Şubat akşamı Monsieur Montagne ile olan konuşmalarımız müttefikler adına oluşmuştur. Bize özel olarak anlattılar ki o formülün kabulüyle barışın imzalanması muhakkaktır. 7 Şubat'ta konferans genel sekreteri bana geldi. Fransa hükümetinin müttefikleriyle görüştükten sonra aynı teklifin tarafımıza kabulüyle barışın imzasına hazır olduğunu söyledi. Ankara'daki Albay Mauguin de 8 Şubat'ta bu noktayı yazıyla bize bildirdi ve Monsieur Bambert adına Fransa hükümetinin rızasını tebliğ etti. General Pilli, "Birinci konferansa hazır değildim. Fakat elimdeki belgelere göre İngiliz delegesinin söylediklerini onaylarım. Gerçi 4 Şubat akşamı Monsieur Montagne ile Rıza Nur Bey'in iki taraf için memnuniyetle kabul edilebilecek bir formül aradılar." Formülü Monsieur Montagne hükümetime bildirdi. Ancak Monsieur Bambert formül hakkında İsmet Paşa Hazretlerinin rızasını hükümetime bildirirken İngiliz heyeti Lozan'dan gitmişti. Yani konferans dağılmıştı. Şu halde konferans başkatibinin Monsieur Bambert adına yapılan beyanatı yalnız kendi hükümetine dayanmaktadır. Müttefikler adına olamaz. Monsieur Mauguin'e gelince adı geçen kişi Ankara'da Fransa'nın siyasi memuru değildir. Fransa hükümetinin Türkiye'de bir siyasi memuru vardır ki o da benim. İlk konferansın kesintiye uğraması sorumluluğunu Fransa'ya yüklemişlerdir. Bu suçlamayı reddetmek için Monsieur Mauguin kendi adına Monsieur Bambert'ın kabul ettiğini söylemiş olabilir. Hukuk açısından bu beyanatın kıymeti yoktur. İsmet Paşa, Mösyö Morgan tarafından bize yapılan beyanat bizce geçerlidir. Hukuki şekiller tam mı değil mi düşünmeye lüzum bile görmem. General Pirli, Mösyö Morgan size Fransa adına bir kabul sunmamıştır. İsmet Paşa, Mösyö Morgan 9 Şubat tarihli notasında 4 Şubat tarihli Montaigne formülünün 5 Şubat'ta tarafımıza kabul edildiği ve Fransa hükümetinin İngiltere ile temas ettikten sonra kabul iştirak ettiği bildirilmektedir. Bükreş'ten geçtiğim zaman bir büyük Rumen siyasisi bana aynı sözleri söyledi. Yani barışın Montaigne formülüne bağlı olduğunu haber verdi. General Pirli, Mösyö Morgan'ın mektubunun içeriğinden haberdar değilim. Bununla beraber içeriğinin söylediklerimden fazla olmaması gerekir. Sir Rumbold, meseleyi Rumen delegesine soralım. Diamandi, hükümet başkanı ile İsmet Paşa'nın görüştüklerini biliyorum. Fakat ne görüştüklerinden haberim yoktur. Bu cevap üzerine Sir Rumbold, tekrar İngiltere'nin bu formülü kabul edemeyeceğini söyledi. İsmet Paşa, söylediklerinden anlaşılmıştır ki bana yapılan beyanatın hepsinden barışın yapılmasının Montaigne formülüne bağlı olduğu anlaşılıyordu. Şimdi kendi görüşümü söyleyeyim. Müttefikler bize verdikleri cevabı notalarına 3 muhalefet şerhi koymuşlardır. Bunlardan birisi adli beyannamemize katılmak koşuludur. Fakat biz buraya yalnız adli meselenin çözümü için gelmedik. Konferansa gelişimiz notamızdaki diğer görüşlerin müttefikler tarafından kabul edilmiş olduğunu anlatır. Sir Rumbold, müttefiklerin ikinci konferansa gelmeleri Türk cevabi notasının taşıdığı bütün noktaları kabul etmek değildir. Biliyorsunuz ki Lord Curzon, Lozan'dan giderken buradan ayrılmasından sonra konferans olmayacağını söylemişti. Şurasını da hatırlatmalıyım ki Adnan Bey ile İstanbul temsilcisi, İstanbul'da görüştüğüm zaman bu İngiliz görüşünü söyleyince İsmet Paşa'yı zor durumda bırakacaksınız demişti. İsmet Paşa, notamızdaki diğer muhalefet şerhleri arasında kabul ettiğimiz beyanname fedakarlığımızın azami mahiyetini gösterir. Bundan ileri gidemeyiz dedik. Müttefikler cevabımızı aldıktan sonra bizi davet ettiler. Sir Rumbold, bununla müttefikler notanızı kabul etmiş sayılmazlar. İsmet Paşa, benim için beyannamemiz en azami fedakarlıktır. Biz o esasa dayanarak buraya geldik. Bizim için bu mesele çözülmüştür. Birinci konferansta çözümlenen meselelerde müttefikler nasıl geri adım atmıyorsa biz de Montaigne formülü halledilmiş bir mesele olduğu için geri adım atmak istemiyoruz. Formülün kabulüyle başka meseleye geçelim. Sir Rumbold, İngiltere adına bu beyannameyi kabul edemem. General Pirli, meselenin hukuki tarafı anlaşıldı. Formül bir kere de iki taraflı parlamentolarından geçecektir. Kamuoyu beyannameyi kabul etmiyor. Kapsamlı bir iş görebilmiş olmak için meseleyi bir daha görüşerek kamuoyunun kabul edeceği şekle sokalım. Mösyö Montaigne, dinlediğimiz açıklamadan sonra mesele aydınlandı. Şüphe yoktur ki Lord Curzon'un odasındaki son toplantıdan sonra konuşmalar kabul edilemez. Türkler zamanında kabul etmedikleri bir şeyi şimdi isteyemezler. Türklerin kabulü esasında konferans yoktu. Gerçi benim bir teklifim vardı. Bu teklif yine ortada duruyor. Yalnız Türk heyetinin bu teklifi bir taahhüt olarak algılamamasını rica ederim. Açıkça ve zamanında kabul edilmeyen bir şey taahhüt olamaz. Fakat şunu da ilave edeyim ki biz buraya anlaşmaya geldik. Eski formüle bağlıyız demekle anlaşma yolunu terk ederiz. Müttefiklerin yeni teklifi benim formülümden çok uzak değildir. Niçin böyle katı bir tutum alıyorsunuz? Katı tutumlarda görüşme imkanı kalmaz. O zaman tüm dünyanın eleştirilerine uğrarız. Bütün kalpten samimiyet ve sevgimle rica ederim ki Türk heyeti yeni teklifin incelenmesini kabul etsin. İsmet Paşa, halbuki şekil izah edildi. Montaigne formülü İtalya ve Fransa tarafından kabul edilmiştir. Şimdi müttefikler karar verilmiş bir işten vazgeçiyorlar demektir. Türkiye azami fedakarlığı yapmıştır. Onun için tekrar ediyorum, Montaigne formülü esasını kabul ederek başka görüşmeye geçelim. Sir Rumbold, kabul edemeyiz. General Pirli, Montaigne formülünün yanında bir anlaşma projesi vardır. O anlaşmayı değiştirdiğimize göre formülü de değiştirmek mümkündür. İsmet Paşa, hükümranlık hakları meselesinde görüşmeye girişemem, bir şart kabul edemem. General Pirli, hükümranlık hakları prensibini konferans onayladı. İstenilen şey uyum devresine aittir, geçici mahiyettedir. İsmet Paşa formülü görürse hükümranlık haklarına tecavüz olunmadığını anlar. İsmet Paşa, Türkiye'nin barışı elde etmek için sarf ettiği gayreti kimse inkar edemez. Bir insanın elinden ne gelirse yaptık. Eğer ara sıra çıkmaz yollara giriliyorsa kabahat bizim değildir. Dünya kamuoyu hükmünü verir. Sir Rumbold, İsmet Paşa beyanatı arasında özel telkinlerden bahsetti. Konferansın toplantısı tatil edildikten sonra yapılmış telkinleri biz dikkate alamayız. İsmet Paşa, cevabı notamızda azami fedakarlığın yapıldığını söyledim. Arazi meselelerine gelince çözülmüştür diye notalar dayatıyorsunuz. Ben de bu meselede notamıza dayanıyorum ve azami fedakarlık yapılmıştır diyorum. Mösyö Montaigne, İsmet Paşa'dan tekrar hararetle rica ederim. Teklifimizi daha görmediler. Birdenbire kesin bir tutum almasınlar. Görün, okuyun. Hükümranlık haklarına tecavüz yoktur diyoruz. Hukuk müşavirleri incelesinler. Hepimiz barış yapmak istiyoruz. Maksadımıza ulaşalım. General Pirli, İsmet Paşa kamuoyundan bahsetti. Türk tekliflerini biz şimdiye kadar büyük samimiyetle inceledik. Somut yollar gösteriyorsunuz. Teklifimizi inceleyince gayret derecemizi ve hükümranlık haklarının varlığına yönelik dikkatimizi anlarsınız. Fransız heyetinin delegesi barış istiyor. İsmet Paşa, anlayamıyorum. Türkiye neden dolayı diğer milletlerden aşağı kabul ediliyor? Bütün delegeler hep birden, hayır, hayır, haşa, haşa. İsmet Paşa devamla, burada bulunan veya bulunmayan milletler arasında hükümetleri tarafından istenilmeyen şekilde beyanatta bulunmaya zorlanmış olan var mıdır? Sir Rumbled, dünya gazetelerini okuyorsanız kamuoyunun böyle düşünmediğini anlarsınız. Adliyeniz ihracata yeterli değildir. İsmet Paşa, tekrar soruyorum. Türkiye diğer hür milletler arasında mıdır, değil midir? Sir Rumbled, müttefikler tarafından kapitülasyonların kaldırılması sizi nasıl gördüğümüzü ispatı yeterlidir. 5 senelik bir uyum devresi isteyişimizi, tebaamızın haklarını muhafaza içindir. İsmet Paşa, müttefikler bir taraftan kapitülasyonlar kaldırılıyor, diğer taraftan yeni kapitülasyonlar getiriyorlar. Islah temelimiz kesin ve açıktır. General Pilli, uyum devresi lazımdır. Hükümranlık hakları emniyet altındadır. Aramızdaki fark, Montanya formülünü düzeltme farkıdır. Paşa Hazretleri formülün bir virgülüne dokunmak istemiyor. Acaba kendisi anlaşma metnini de virgül değiştirmeden kabul edecek mi? Müşkül pesentlik sizde mi, bizde mi? İsmet Paşa, sizin hazırladığınız tekliflerle hükümranlık hakları korunamaz. Uyum devresinde kabul etmiş değiliz. Sir Rumbled, 5 senelik beyanname vermek, uyum devresini kabul etmek demektir. İsmet Paşa, beyanname hükümranlık haklarımızda uzlaştırılması mümkün olan bir fedakarlıktır. Esasen bizden hiç beyanname istenilmemesi gerekirdi. Fakat biz iyi niyet göstermek için bunu verdik. Fazla ne isterseniz kabul edemeyiz. Monsieur Montagne, madem ki fedakarlık ettiniz, şimdi istediğimizde bir küçük fedakarlıktır. Rica ederim meseleyi biraz inceleyiniz. Yeni teklif de aynı çerçeve içindedir. Burada Amerika delegesi Mr. Greaves söz aldı. Görüşme özel olmuştur. Amerika heyeti ilk görüşmelerde iyi bir neticeye varmak için dostane surette araya girmiştir. Kendisi veya müttefikler adına taahhüt almamıştır. İsmet Paşa, matematikte azami tabirinden daha kuvvetli anlam taşıyan başka bir tabir yoktur. Azami fedakarlığımızın kabulünü rica ederim. Sir Rumbled, münakaşamız hararetli oldu. Hukuk müşavirleri beyannameniz esas kabul edilmek suretiyle hazırlanan yeni teklifimizi incelesinler ve genel af bahsine geçelim. İsmet Paşa, hukuk müşavirlerinin görüşmeleri burada kararlaştırılacak esasla yürür. Sir Rumbled, o halde hukuk müşavirlerinin manası kalmıyor. Rica ederim teklifimi kabul ediniz. İsmet Paşa, Montanya formülünün kabulüyle tutanakları geçilmesini rica ederim. Sir Rumbled, kabul edilemez. İsmet Paşa, elimden başka bir şey yapmak gelmez. Sir Rumbled, biz de kabul edemeyeceğimiz için bu meseleyi ileriye bırakırız. İsmet Paşa, aynı, kesinlikle söylüyorum. Fedakarlığımız azamidir. General Pilli, Türkiye uyuşmaya taraftarsa niçin ne olduğunu henüz bilmediği bir teklifi reddediyor. Yapılacak düzeltme esasa ait değildir. Bu bir prensip meselesi değil, bir tatbikat meselesidir. İsmet Paşa, esas ve tatbik meseleleri evvelce gözden geçirildi. Bu iş bizim için hayati meselelerdendir. Eğer diğer milletler gibi tanınıyorsak ısrar edilmemelidir. Eğer Türkleri diğer milletler gibi saymıyorsanız ne yapabiliriz? Sir Rumbled, toplantı bitince müttefiklerin teklifi dağıtılacaktır. Uygun bir zamanda görüşmeye koyarız. İsmet Paşa, söylediğim esas üzerinde sabitim ve ısrar ederim. Son söz İsmet Paşa'nın bu son sözü oldu. Genel af beyannamesine geçildi. Beyanname, bazı önemsiz değişikliklerle yazılışı tespit edilmek üzere uzmanlara gönderildi. Fakat bu sırada Venizelos'ta müttefikler arasında başka bir mesele çıktı. Okunan fıkra, genel affın Yunanistan'daki askeri sorumluluk sahiplerini de kapsamına almasına ilişkindi. Danışman Münir Bey, genel af görüşmelerini Yunanlılarla beraber kararlaştırdığını söyleyince Venizelos atıldı. Türklerle her noktada aynı fikirdeyiz. Yalnız müttefikler Yunanistan'da askeri suçluların da affını istediler. İtiraz ettik, dinlemediler. Anadolu felaketimizin askeri sorumlularını affetmemizi istiyorlar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu gibi baskılar altında ben hiçbir barış antlaşmasına imza koyamam. İsterse hükümetim gelsin, imza etsin. Venizelos'un bu şiddetli sözleri üzerine Başkan Rumbled, Möse Venizelos'la bu meseleyi aramızda konuşuruz dedi. Ve bundan sonra genel affa ait ek protokolün anlaşma metnine konmayarak tutanakta kalması teklifi kabul edildi. Danışmanlara gönderildi. Bütün bu görüşme, bütün bu karşılıklı konuşmalar bir fırtına şiddeti ve havası içinde geçti. Fakat toplantının en dikkate değer noktası şuydu. Başkan Rumbled'ın görüşmenin başında ve ortasında toplantı biter bitmez dağılacağını bildirdiği İngiliz teklif örneği oturum sona erdiği halde delegelere dağıtılmadı. Evet, teklifi resmen hemen dağıtmadılar. Ancak gece saat 10'da teklifin bir örneğini heyetimiz Lozan Palas'taki dairelerine göndermeyi de ihmal etmediler. Bu teklif Montanya formülünü ağırlaştıran, Türk mahkemelerinin yargı hakkını sıfıra indiren birçok kısıtlamalarla doluydu. Türk adliyesine alınacak müşavirlerin çalıştırılma şartlarıyla maaşları Türk hükümetine Lahey Daimi Mahkemesi arasında kararlaştırılacaktı. Müşavirler kanuna aykırı görecekleri hükümlerden dolayı kanuni yollara başvurmaları için savcıları harekete getirebileceklerdi. Yapılacak şikayetler üzerine ilgili makamlarca müracaat edebileceklerdi. Halbuki Montaigne formülünde müşavirlerin yalnız adliye ve vekilini haberdar etmeleri kararlaşmıştı. Yabancıların tutuklanması ve evlerinin aranması gibi işlemler suçüstü hariç olmak üzere ancak müşavirlerin rızasıyla yapılabilecekti. Bu maddeler en cahil bir köylü için bile kendi memleketinde yabancıların yargılama hakkı diye bir hak tanımak istemediklerini ve adaleti kendi tebaaları için istedikleri şekilde kullanabilir bir silah haline koymak eğilimlerini göstermeye yetecek derecede açıktı. Hele dördüncü madde Montaigne formülünde hiç yoktu. Diğer üç ve özellikle sonuncu maddede kapitülasyonların yeni bir şekliydi. Müttefikler bir taraftan kapitülasyonları kaldırıyoruz derken, diğer taraftan daha müthiş propagandaları yıldızlayarak ayağımıza takmak istemekteydiler. Bunları kabul etmek demek, mahkemelerin bütün hükümlerini yabancı danışmanların keyfine ve iradesine bağımlı kılmak demekti. Müttefikler, Montaigne formülü krizi üzerine, yani İsmet Paşa'nın söylediği sözden geri dönmeyince ve hiçbir yeni fedakarlık etmeyeceğine kanaat getirince, hemen aynı akşam Bureau'da İngilizlerin yanında toplandılar. Bu konuşma sonunda Fransız uzmanı Bargeton'ı yeni bir formül bulmakta görevlendirdiler. Bunu İtalyan-İngiliz formülleri arasında ortalama bir teklif olarak bize vereceklerdi. Fakat uzun uzadıya düşündükten sonra Montaigne formüle ortak bir teşebbüs şekli vermenin meseleyi baskı niteliğinde vereceğini, bunun da kendisini güç duruma düşüreceğini söyleyerek itiraz etti. Onun itirazı üzerine Fransızlar da aynı görüşleri ileri sürdüler. Ortak teşebbüse kolaylıkla müttefiklerin bir baskısı şeklini verebileceğini, İsmet Paşa'nın ise böyle üç devletin birden delegelerini göndererek bunu kabul ediniz şeklinde yapacakları bir müracaat hoş görmeyeceğini söylediler. Bunun üzerine ortak teşebbüsten vazgeçildi. Formülün ayrı ayrı özel olarak görüşülmesi kararlaştırıldı. Ertesi gün İsmet Paşa'nın yanından ilk gelen Monsieur Montaigne oldu. Açık toplantıdaki sözlerini tekrar etti. Bir krize sebebiyet vermemesi, kesin tavırlar almaması için İsmet Paşa'dan birçok sevgi ve saygı teminatıyla ricada bulunuyordu. Fakat İsmet Paşa, bir kere kabul edilmiş, kararlaştırılmış olan bir meseleyi yeniden görüşemem. Bu hususta kararım kesindir. Benim için başka türlü harekete imkan yoktur. Bu adli usul meselesinde memleketim çok hassastır. Hiçbir ad ve şekil altında kapitülasyon kabul edemeyiz. Yargılama hakkımızı asla feda edemeyiz. Esasen sizin bulduğunuz şekli kabul etmekte büyük fedakarlığı yapmış bulunuyoruz. Fakat daha fazlasını istemeyin diyerek bu teşebbüsü de reddetti, sözü yine kısa kesti. İsmet Paşa'nın resmi ve özel temaslarda aldığı bu kesin tutumu müttefikler baş delegeleri bir türlü anlayamıyor, eski kasvalı elçi ve diplomatların hepsi hayretten hayrete düşüyordu. Uzmanlar komisyonu bir taraftan pürüzleri ayıklamaya devam ediyordu. Uzmanlar, müttefik devletler tebaasında ya da şirketlerden herhangi biri hakkında savaş içinde verilmiş hükümler ya da icraî tedbirler sonucunda zarar görenlere verilecek tazminat meselelerine ait 91. madde ile 92. maddeyi kaldırmaya karar vermişlerdi. Diğer taraftan yine uzmanlar komisyonu Kuleli-Burgaz'da Bulgar sınırı arasındaki demiryolu parçasının teklifimizdeki gibi Türkiye ve Yunanistan tarafından ortak yönetimini kabul etmiş ve bu hususta bir ek proje hazırlanmıştı. Daha bunlar gibi birçok pürüzler ayıklanınca konferans belli başlı 200 seneye saplanıp kalıyordu. Anadolu'nun harabeye çevrilmesine, Yunan ordularının mahvına, o kadar ıstıraplara, mahrumiyetlere, fedakarlıklara mal olan Doğu meselesi en sonunda iki soru üstünde duruyordu. Faizleri altına mı vereceğiz? Yabancılar tutuklanırken ya da evleri aranırken yabancı adli müşavirlere sorulsun mu, sorulmasın mı? Adli beyanname meselesinde İsmet Paşa'nın kesin ve şiddetli tavır ve hareketi meselenin tartışılmasına engel olmuştu. Bu konudaki resmi ve özel konuşmalar sonuçsuz kalmıştı. İsmet Paşa konferansın kesilmesi pahasına da olsa bu mesele yeniden görüşmeye yanaşmıyordu. Müttefikler gerçi ısrar ediyorlardı. Fakat hakkımız o kadar açıktı ki onlar için eski şekil kabul etmekten başka çare yoktu. Osmanlı borçları faizlerinde önce onlar altını ödemeyi istiyorlar, biz de frankla ödemeyi kabul ediyorduk. Şimdi bu mesele antlaşmadan çıkarılarak çözüm çareleri aranıyordu. Barış Antlaşması'nda borçlarımızın paylaştırılmasına dair olan cetveldeki rakamların üzerine Osmanlı altını ibaresi yazılmıştı. Aynı zamanda antlaşmanın 56. maddesi Muharrem kararnamesiyle buna bağlı sözleşmelerin tarafımızdan kabul edildiğine dairdi. Müttefikler şimdi bu cetvelin bu maddenin anlaşmasından çıkartılmasına razı oluyorlar, yalnız bir beyanname istiyorlardı. Biz de bu beyannameyi vermek istiyor, yalnız faizlerin İngiliz lirasıyla ödenmesi hakkında herhangi bir kısıtlamaya razı olmuyorduk. Bu iki mesele dışında bir ana davada ekonomik meseleler davasıydı ki ilgili şirketler temsilcileri hükümetleriyle görüşmek üzere İstanbul'a gitmişlerdi. Hükümet şimdi bu 30 delegeyi görüşmek üzere Ankara'ya davet ediyordu. Fakat onlar tereddüt ediyor ve Ankara'ya gitmek istemiyorlardı. Bu şirket delegelerine Paris'te sizin işleriniz görülmedikçe barışı imzalamayacağız demişlerdi. Onlar da şimdi İstanbul'da her biri Doğu Barışı'nda kendini bir kudret sahibi farz ederek barış yapmak için Ankara hükümetinin ayaklarına gelip rica etmesini beklemekteydiler. Bu durumlara bakınca kendileriyle yapılacak görüşmelerin sonuç vereceğini sanmak doğru değildi. Bu görüşmelerin sürüncemede kalacağı belliydi. Lozan'da antlaşma gerçekleşse bile yalnız bu ayrıcalık sahipleri yüzünden daha aylarca beklemek lazımdı. Antlaşma gelince şirketlerle çözümlenecek antlaşmalar iki cinsti. 1. Bu şirketlerin savaş sırasında uğradıkları zararların tazmini. 2. Şirketlerin ve ayrıcalıklarının yeni şartlara uydurulması. Şirketlerin istediklerini ve hesaplarını ayrı ayrı incelemek ve görüşmek aylar sürerdi. Zaten en fena usul özel şahıslara ait davaları devletler arası görüşmelere sokmaktı. Onun için faizleri de şirketleri de antlaşmadan çıkarıp tamamen özel ve doğrudan doğruya alacaklılarla şirket delegelerinin hükümetlerle yapılacakları görüşmeleri bırakmak barışın en büyük engellerini ortadan kaldırmak olacaktı. Meseleler olayların zoruyla er geç bu yönü almakta ve o mecraya dökülmekte gecikmeyecekti. İsviçre'nin güzel bir bahar havasına rastlayan tatil gününü haftalardan beri geceli gündüzlü çalışmalardan yorulan uzmanlar, danışmanlar, sekreterler, gazeteciler, Cenevre, Beeway, Monrox gibi ya göl kenarlarında küçük şehirlerde ya dağlarda geçirdiler. Yemyeşil bir Mayıs günüydü. Gök, güneş, göl, bahçeler, ağaçlar, bütün tabiat, ışık ve temiz hava dolu bir günün o çekici kuvveti herkesi evinden, otelinden dışarıya atıyordu. Otelin holi bomboştu. Gazeteciler bölümünde kimse yoktu. Herkes kırlara çıkmıştı. Delegeler, uzmanlar, antlaşma maddeleriyle notları bir gün için dolaplara kilitlemişlerdi. Türkiye'den bir kısmı küçük bir kafile halindeyken erkenden Lozan'dan bir saat ilerideki Cenevre'ye gitmiş, bir kısmı Monrex'e yollanmıştı. Geri kalanları kimi Auschwitz'e inmiş, kimi Signal denilen tepelere çıkmıştı. Bazısı Leman Gölü'nde kürek çekiyor, bazısı caddelerde gezip dolaşıyordu. Lozan'ın iç caddelerine tenhalık çökmüş, bütün şehir halkı, İngiliz, Amerikan, İtalyan, Fransız, buradaki bütün yabancı heyetler kırlara dökülmüş gezmekteydiler. Bir hafta önceki pazarı Bern'e gezintiyle geçiren Sir Rumbold, bu pazar Monrex'e gitmişti. General Pilli, gündüz etrafındaki parkları gezdikten sonra akşam gölde sandalla dolaşıyordu. İtalyanlar Vivi'deydiler. Venizelos'ta eşi diğer Yunan delegeleriyle beraber her zaman olduğu gibi İngilizlerin arkasından onların gittiği yere Monrex'e gitmişlerdi. Ancak akşam saat 7'ye doğru gölün öbür tarafında Savoy kıyılarında tek tük ışıklar yanmaya başladığı zaman gündüz her biri bir tarafa dağılan arkadaşlar yorgun argın yüzleri güneşten yanmış ellerinde demet demet çiçeklerle döndüler. Genç İsviçreliler bir ellerinde raketler öbür ellerinde bir torba top arkalarında beyaz elbise yüzleri saatten kıpkırmızı etrafındaki tenis kortlarından gelmekteydiler. Otelde hayat yeniden canlanmış, saat 8'e doğru herkes yıkanmış, elbiselerini değiştirmiş, bembeyaz yemek salonu yeniden dolmaya başlamıştı. İşte bu güzel tatil gününün ertesi sabahıydaki şatoda toplanan iktisadi komisyonun görüşmeleri biteceği sırada birdenbire hiç beklenmedik bir şekilde faizler meselesi tekrar ortaya çıkarıldı. Uzmanlara gönderilen ve gereken şekillere konduktan sonra iade edilen bazı maddeler gözden geçirildikten sonra Montagne'a bugün çok iyi çalıştık. Meydana epeyce iş çıkardık dedi ve bu sözlerle oturumun bittiğini ima etmek istedi. Fakat bu sırada General Pilli durup dururken faizler meselesini ortaya attı. İstanbul gazetelerinin yayınını bahane ederek alacaklılarla Türkiye arasında yapılmış borçlanma sözleşmelerinin içeriği ve alacaklıların hakları devletler tarafından bozulamaz dedi. Sir Rumbold da bu prensibi savunur nitelikte bir görüş söyledi. Alacaklıların haklarıyla kambiyo meselesinin ilgisi yoktur. Bunun üzerine İsmet Paşa, mevcut sözleşmelerin teorik mahiyeti bizi kendimizce en mühim mesele olan ödeme kabiliyeti meselesiyle uğraştırmaktan men edemez. Mesele alacakların sözleşmeye bağlı hakları değil, bizim ne verebileceğimizin tayini meselesidir karşılığında bulundu. General Pilli, sözleşmeler meydandadır. İsmet Paşa, savaştan önce yapılmış sözleşmelerin teorik hükümlerine ne girersek ortaya bizim için ödeme imkanı olmayan bir yükün çıkar. Savaş, malum iktisadi kuralların çoğunu teorik mahiyette düşürmüştür. Sözleşme sahipleriyle konuşmamızı söylüyorsunuz. Bunlar kimlerdir? Nerededirler? General Pilli, borçlularınızın sahipleri ve onların tayin edecekleri vekiller. Sir Rumbold, barış imzalanmadan önce onlarla nasıl konuşabilirsiniz? İsmet Paşa, bu meselenin bu oturumda birdenbire ortaya çıkmasının hikmetini bir türlü anlayamadım. Alacaklılara borcumuz olduğu malum. Fakat eski sözleşmeler gereğince ödenecek meblağı ödeme gücümüzün üstüne çıkarsa ne yapabiliriz? General Pilli cenapları bu meseleyi inceleyerek mümkün bir çözüm şekli aramaya vaat etmişlerdi. General Pilli, ben burada hiçbir taahhüte girmedim ve hiçbir vaatte bulunmadım. İsmet Paşa, mesele henüz konferansta incelenmedi. General Pilli, mesele buraya gelemez. Zira alacaklılarla Türkiye arasındadır. Sir Rumbold, cevabı notanızda borçlar meselesinin özel bir mesele olduğunu siz de söylüyorsunuz. İsmet Paşa, kabiliyetimizin haricinde bir şey kabul etmeyeceğimizi söyledim. Eğer alacaklılarla konuşmak ve bir şekil bulmak mümkünse hemen yapalım. Monsieur Montagne, alacakları bulmak, buraya getirmek, görüşmek, anlaşmazlıkları halletmek, sonra bunları antlaşma metnine geçirmek. Fakat bütün bunlar yıllar gerektirir. Halbuki biz buraya çabuk bir barış yapmak için geldik. Bundan dolayı da burada sözü uzatmış olmamak için meseleyi uzmanlara havale ederim. General Pilli, alacaklar meselesini barış antlaşmasında incelemeyeceğimizin belirtilmesi şartıyla uzmanlara havale edebiliriz. İsmet Paşa, bu husustaki muhalefet şerhimi muhafaza ederim. Bu sözler üzerine meselenin iki taraflı muhalefet şerhleriyle uzmanlara gidip gitmemesi de tartışıldıktan sonra uzmanlara havalesine karar verildi. Ertesi gün uzmanlar antlaşmaya eklenen Duyuni Umumiye cetvelindeki borçlara ait rakam sütunlarını tamamıyla çıkarmaya, bu sütunların başında yazılı olan Osmanlı altını ibaresini ve aynı zamanda bir numaralı ekini çıkarma notasını kaldırmaya karar verdiler. Bu açıklama notası 5, 6, 7. sütunlardaki borç rakamlarının altın lirayla ödeneceğini belirtiyordu. Uzmanlar Muharrem kararnamesinin tarafımızdan kabul edildiğini ve onaylandığına dair olan 56. maddenin de kaldırılmasını konuştular. Bu madde yerine barışın imzalanmasından önce tarafımızdan bir beyanname verilecek fakat bu beyanname antlaşmaya yazılmayacaktı. Bu duruma göre mesele barışın imzasından sonra Paris'te doğrudan doğruya alacaklılarla aramızda görüşülecekti. Ancak asıl önemli nokta daima açıkta kalıyordu. Biz beyannameyi vermeden önce alacaklıların faizleri İngiliz lirası olarak istemekte ısrar etmeyeceklerinden emin olmak istiyorduk. Dava buradaydı. Aynı dava dönüyor, dolaşıyor fakat en sonunda bulunan bütün şekillere rağmen yine aynı noktaya dönüyordu. Rus delegesi Vorovski'nin öldürülmesi olayı. Vorovski, Sovyet Rusya'nın Roma temsilcisiydi. 1923'te Sovyet Rusya'nın Roma temsilcisi, 2. Lozan Konferansı'nın Boğazlara ait görüşmelerinde Çiçeri'nin yerine tayin edilmişti. Vorovski, Lozan'a diğer heyetlerden sonra ve bin bir zorlukla gelebildi. Fakat Mayıs'ın ilk haftasında Lozan'a vardığı halde bir türlü konferansa çağrılmıyordu. Konferansa çağrılmayan Vorovski, davetten ümidini kesince gazeteler aracılığıyla bir tebliğ yayınladı. Rus delegesi bu tebliğinde merak uyandırıcı, dikkate değer şeyler söylemekteydi. Borovski'ye göre konferans genel sekreteri Masikli, 12 Nisan'da Moskova hükümetine bir mektup göndermiş, eğer Boğazan Antlaşması'nı imzalamaya hazırsa, Rusya'nın 2. Lozan Konferansı'na iştirak edeceğini bildirmişti. Bu mektup üzerine Borovski, elçi bulunduğu İtalyan hükümetine bir nota vererek bu tarzda bir ultimatumu kabul etmeyeceğini ve etmemesine etken olan sebepleri açıklamıştı. Rus elçisi Sovyet heyetinin keyfi olarak konferanstan uzaklaşmayacağını, müttefiklerin böyle bir uzaklaştırma hakkına sahip olmadıklarını, bu hareket tarzının devletlerin 14 Kasım'da Sovyet Rusya'ya gönderdikleri davetin ruhuna aykırı olacağı notasında uzun uzadıya anlatıyordu. Bununla beraber Vorovski kalktı, Rus delegesi olarak Lozan'a geldi. Ancak Lozan'a geldiği zaman bu sefer Berlin'deki İsviçre elçiliğinin Rus kariyer diplomatin pasaportunu vize etmediği haberini aldı. Bunun üzerine Bern, Hariciye Nezareti'nin ilgili şüphesine başvurdu. Bu dairenin Vorovski'ye cevabı, derdini konferans genel sekreterine anlatmasının tavsiyesinden ibaret oldu. Vorovski, bu sefer genel sekreter Masigli'ye başvurdu, olayı çözümlemesini söyledi. Fakat Masigli, Rus delegesinin yazılı sorusuna telefonla cevap verdi, 12 Nisan tarihli mektubuna cevap alamadıkça, müracaatı yerine getirmeyeceğini, yani kariyere vize verdirmeyeceğini bildirdi.